kitabın adı Yalnızlığın Özel Tarihi, yazarı Ahmet Altan. 12. ayrım. 26. Unutulmuş eski bahçe, geçmişi hatırlatan dar sokağın sonunda kurumuş yapraklarıyla bir ölüm ve hüzün yangınını tek başına yaşıyordu. Alçak bahçe duvarı yer yer yıkılmış, ağaçlar yabanileşmiş, bakımsız birkaç gül fidanı sonbahar rüzgarlarıyla kuruyup gitmişti. Nemli toprağı kaplamış kızıl kahverengi yaprak denizi, her adımda çıtırtılarla eziliyor, çıtırtılar yaprakların içinden bütün bahçeye yayılıyor, bu çıtırtılar yalnızlığı ve hüznü daha da artırıyordu. Bahçenin sonundaki iki katlı ahşap bina, kararıp hafifçe çarpılmış, pencereler cansızlaşmıştı. Biraz patlakça gözleri, gizli bir çılgınlığın saldırgan pırıltısını taşıyan Osman, hiç bitmeyen telaşıyla arkasından yürüyen Nermin'i, ''Hadi çabuk ol, çabuk ol!'' diye çekiştiriyordu. Bazen bir panayır hokkabazı, bazen bilge bir antikacı, bazen bir sokak çocuğu, bazen bir Osmanlı efendisi, bazen kadınlara en ahlaksız hikayeleri anlatan bir çapkın, bazen tarihin terk edilmiş köşelerinden bulup çıkardığı çarpıcı ayrıntıları hikaye eden bir tarihçi gibi davranarak insanları sürekli şaşırtan ve bu şaşkınlığın ardına gerçek yaşamını ustalıkla saklayarak kendi gizli dünyasını gözlerden uzak tutan, çılgınlıkla akıllılığı hep dengede tutmayı başarmış bu adam, o gizli dünyanın yüzlerce kapısından birini ilk kez Nermin'e açacaktı. Deliler aleminin kaypak sınırında yaşayan herkes gibi Osman'ın da sezgileri çok güçlüydü. Nermin'in hep bir şeyler aradığını çoktan anlamıştı. Şimdi yaptığı iyilikten hoşnut ve küstah haliyle onu arayanların dünyasına götürüyordu. O güne dek hiçbir kadınla yatmamış olan Osman, ancak çılgınlıkla akıllılık arasında salınanlarda görülebilecek bir tutkuyla bağlandığı Nermin'e, onu buraya getirerek kendi gizli lisanınca ilanı aşk ediyordu. Osman'ın kendine olan aşkından her zaman sapıkça bir haz duyan Nermin ise, o anda bu ilanı aşkın farkında bile değildi. Erkeklere ait bilmediği bir dünyaya girmenin tedirginliğini yaşıyordu. Tüy sakallı, sarışın, yüksek alınlı, yakışıklı bir genç bir çocuk açtı kapıyı. Kimsenin görmediği bir şeyi görüyormuş gibi sessiz ve semavi bir gülümsemeyle aydınlanmıştı yüzü. Elini onun yaşında birisinde oldukça şaşırtıcı duran bir hareketle göğsüne bastırarak Osman'la Nermin'i içeri buyur etti. Taş sofa boştu. Yandaki kapılardan biri açıldı. Kimin geldiğini görmek isteyen bir başka genç çocuğun başı uzandı kapıdan. Onun yüzündeki sessiz gülümseme de tüy sakallı oğlanın gülümsemesine benziyordu. Kapıyı açtığı gibi sessizce kapatıp içeri çekildi. Sakallı çocuğun ardından dar merdivenleri tırmanmaya koyuldular. Nermin en arkada kalmıştı. İkinci katta ince uzun bir salona girdiler. Kenarlara sedirler dizilmiş, karşıdaki duvarın dibine ise yüksek arkalıklı eski bir koltuk yerleştirilmişti. Yerlerde yıpranmış kilimler yayılıydı. Salonun tümünde bir yoksulluk seziliyordu. Bahçenin unutulmuşluğu sanki salona yansımıştı. Arkalıklı koltukta uzun dalgalı saçlı, dikkati çekecek kadar iri yeşil gözlü, 40-45 yaşlarında çok yakışıklı bir adam oturuyordu. Sedirlerde de yan yana dizilmiş genç çocuklar vardı. Boyunlarını hafifçe bükmüşler, aynı soluk ve sessiz gülümsemeyle yere bakıyorlardı. Osman önce elini göğsüne bastırıp salondakileri selamladıktan sonra koltukta oturan adamın elini öptü. Nermin de Osman'ı taklit edip kendine uzanan beyaz ve biraz fazla narin ele dudaklarını değdirdi. Adam bir yanına Nermin'i ''Böyle otur yavrum'' diyerek oturttu, öbür yanına da Osman'a yer gösterdi. Biraz sonra genç bir çocuk bir tepsi içinde çaylar getirip hiç konuşmadan dağıttı. Kalabalık bir erkek topluluğunun arasında tek başına oturan Nermin, herkesin kendisine bakacağını, kendi varlığının herkesin dikkatini çekeceğini düşünerek rahatsız olmuştu ama kimsenin kendine bakmadığını, genç çocukların koltuktaki adamın her hareketini dikkatle izleyip kendisine hiç aldırmadıklarını fark etti. Bir işaretle içeri bir kudüm, bir kanun ve bir ud getirdiler, udu Osman'a verdiler ve müzik başladı. Öne arkaya hafifçe sallanarak, pes sesten uyum içinde gözlerini kapatarak söylüyorlardı. Nermin oradaki erkeklerin müzik içinde birleştiklerini, birbirlerine değdiklerini, birbirleriyle kaynaştıklarını, kendisini dışarıya, bahçeye, ölüm ve hüzün yangının ortasına yapayalnız attıklarını hissederek gözlerini kapadı. Bu ilahileri biliyordu. Çocukluğundan beri bu müzik ona huzur verir, görünmez bir gücü duyumsatır, hep eksikliğini çektiği bir gücü, kendi içinde de bulmasına yardımcı olur. Bir yandan da onu hüzünlü bir yalnızlığa iterdi ama o yalnızlıkta çok daha büyük bir yalnızlıkla bütünleşmenin hazzı bulunurdu. Müziğin hüznü ise onun sahipsiz ve nedensiz olan, bu yüzden de hep gizlenen, derinlerde tutsak tutulan hüznünün gizlenmeden açıkça ortaya çıkmasına yardımcı olurdu. Kudümün ritmiyle öne arkaya yavaş yavaş sallanmaya başlarken gözlerini de kapatmıştı. Gözlerinin önünde girişteki eski bahçe vardı. Sanki nemli toprağa karışmaya hazırlanan kuru yaprakların kekremsi acılı kokusunu duyuyordu. Müzik sustuğunda koltukta oturan adam Nermin'e döndü. "Sevdin mi kızım?" Hemen hemen aynı yaştaydılar ama adam babası gibi davranıyordu. Nermin de bunu yadırgamadı. "Evet efendim." Adam gülümsedi. "Neyi arıyorsun yavrum?" Bu beklenmedik soru şaşırttı Nermin'i. "Bilmiyorum." Sedirlerde oturan genç çocuklar sessizce hep aynı gizemli gülümsemeyle dinliyorlardı. İnsanlar bazen aslında sahip oldukları şeyleri ararlar. Aramadan önce bir bak çevrene yavrum. Belki de aradığın hemen yanındadır. Belki de aradığın karşında duruyordur. Nereye bakacağını bilmelisin kızım. Başka türlü bulamazsın. Huzur, bütün insanlar gibi senin de hakkın. Seni bekliyor. Nereye bakacağını bil kızım. Nereye bakacağını bil. Çıktıklarında hava kararıp serinlemişti. Yapraklar ayaklarının altında çıtırdıyordu. Çoğalan çıtırtılarla birlikte Nermin birilerini her adımda öldürüyorlarmış duygusuna kapıldı. Parke taşı döşeli eğri büğrü sokağa geçip Nermin'in sokağın başında bıraktığı arabasının yanına geldiler. Nermin arabaya bindi. Osman dışarıda kaldı. Nermin pencereyi açıp sordu. "Gelmiyor musun?" "Hayır, ben burada kalacağım." Nermin Osman'ın yüzüne baktı. Osman arabanın içine yansıyan farların ışığında Nermin'in yüzündeki ifadeyi gördü. "Hazreti Muhammed ne diyor biliyor musun? Utanmadıkça her istediğini yap," diyor. Nermin arabayı hareket ettirirken sinirlendi birden. Motorun sesini bastırmak ister gibi bağırdı. "Utanma öyleyse." 27. Mucize gibi bir şeydi. Hiç yabancılık çekmemişlerdi. Sanki yıllardan beri sevişiyorlarmış gibi vücutları birbirini tanımış, birbirini çekmişti. Birbirlerinin ne istediğini içgüdüsel bir şekilde hissediyorlar. Her birinin en küçük kıpırtısı öbürünün kıpırtısıyla denk düşüyordu. Hüseyin Bey'in bütün istekleri Rosemary'nin istekleriyle bütünleşiyordu. Sevişirlerken Rosemary İngilizce konuşuyordu. Hüseyin Bey ne söylediğini anlamıyordu ama ne demek istediğini anlıyordu. Zaman zaman da birbirlerinin söylediklerini anlamak için Arapça konuşuyorlardı. Rosemary'nin Hüseyin Bey'in tahmin ettiği gibi dolgun, diri ve beyaz bir vücudu vardı. Her türlü zevke açıktı. Vücudunun her parçasıyla sevişmeye katılıyor, sevişmekten büyük bir haz alıyor, bu hazzı karşısındakine de duyuruyordu. Kafkasya'daki yanaşma karılarından bu yana ilk kez bir kadından yatakta bir şeyler öğreniyor, daha önce bilmediği, denemediği şeyler yapıyor, bundan da inanılmaz bir zevk alıyordu. Bundan sonra hayatı boyunca da o gece o yatakta öğrendiği birçok şeyi tekrarlayacağını ve aynı zevki arayacağını hissediyordu. Rosemary'nin de kendisinden bir şeyler öğrendiğini, aynı heyecanla bu yeni öğrendiklerini paylaştığını görüyordu. Rosemary yatakta Hüseyin Bey'e zaman zaman küçük bir çocukmuş gibi davranıyor, onu yönetiyor, zaman zaman da bir çocuk gibi kendisi Hüseyin Bey'in denetimine giriyordu. Arap orospularının vahşi şehveti Rosemary'nin incelmiş, ayrıntılara önem veren, her ayrıntının lezzetini sonuna kadar tatmak isteyen, hiçbir hareketi aceleye getirmeyen, her hareketiyle biraz daha artan şehvetinin yanında çok yavan ve kaba kalıyordu. Bazen çocuksu çığlıklar atıyor, bazen de bir yamyam gibi homurdanıyordu. Çok zevk aldığı zamanlar iri gözleri hafifçe kayıp şaşılaşıyor, aynı İngilizce sözcüğü arka arkaya tekrarlayarak "daha, daha" diyordu. Sevişme molalarında Rosemary bir erkek gibi sigara yakıyordu. Bu Hüseyin Bey'i hem şaşırtıyor hem de hoşuna gidiyordu. Rosemary bir dirseğini yastığa koyuyor, başını da avucuna dayayıp içtiği sigara dumanını gülerek Hüseyin Bey'in yüzüne üflüyordu. Kumral saçları açılıp dağılıyordu. Çıplak memeleri ise bütün dolgunluğuyla kıpırdanıp duruyordu her soluk alışında. Bu molalarda Rosemary biraz önce zevkle kıvranan kadına hiç benzemiyor. Bazen şakalar yapıp Hüsrev Bey'e 40 yıllık sevgilisiymiş gibi takılıyor. Bazen ciddi bir sesle çocukluğundan, babasından, oturdukları mahalleden, ilk sevgilisinden, okulundaki öğretmeninden söz ediyordu. Bu konuşmalar sırasında çıplaklığına karşın giyimli gibi duruyor, biraz önceki sevişmeyi hatırlatan en küçük mimik görülmüyor, en küçük ses duyulmuyordu. İki dost gibi konuşuyorlardı. Hüseyin Bey de ona çocukluğunu, nasıl babasına kızıp evi terk ettiğini, nasıl onları bir daha görmediğini, evdeki reçellerin tadını, ahır uşağının yaptığı aptallıkların babasını nasıl kızdırdığını, babasının adamı arada sırada kırbaçladığını bir bir anlatıyordu. Biraz sonra sigaralarını söndürüyorlar, ufak dokunuşlarla birbirlerinin vücutlarını arıyorlar, sonra da yeniden ikisinin vücudundan oluşan sıcak ve zevkli dünyanın içinde kayboluyorlardı. Rosemary Hüseyin Bey'in bütün vücudunu sevgiyle ve hayranlıkla okşuyor, beğeni sesleri çıkartıyor, keskin dişlerini orasına burasına azgınca bir istekle batırıyordu. Hüseyin Bey hep aradığı o şehvet denizini Rosemary'de bulmuş gibiydi. Hiç tükenmeyen bir istekle bin bir türlü oyun oynuyorlar, şekilden şekile, zevkten zevke geçiyorlardı. Hüseyin Bey insan vücudunun bu kadar değişik parçalarından bu kadar çok ve değişik zevkler alabileceğini ilk kez o gece Rosemary'den öğreniyordu. Sigara molalarından birinde Rosemary, Hüseyin Bey'in o güne dek hiç duymadığı bir şeyi söyledi. Çok güzel bir vücudun var, ince ve güçlü. Böyle vücudu olan erkekleri severim. Hüseyin Bey bir kadının erkek vücudunu beğenebileceğini hiç bilmiyordu. Zaten daha önce de kimse böyle bir şey söylememişti kendisine. Kadınların erkeklerin vücuduna böyle alıcı gözüyle baktıklarını da hiç düşünmemişti. Bir başka molada da gene Hüseyin Bey'i çok şaşırtan, hem sevindiren hem de üzen bir başka şey söyledi. Ben her sevişmemde hamile kalmaktan korkarım. O yüzden de her zaman kolay kolay kendimi sevişmeye bırakamam. Ama seninle sevişirken hamilelikten hiç korkmuyorum. Sanki hamile kalmak istiyormuşum, senden bir çocuğum olmasını istiyormuşum gibi. Böyle bir sözü de bir kadından Hüseyin Bey ilk kez duyuyordu. Bir daha da duymadı zaten. Bu sözler çok hoşuna gitti ve ilk kez bir kadına sıcak, aşka benzer bir sevgi hissetti. Biraz da üzüldü. Daha doğrusu o, onu üzüntü sandı. Çünkü daha önce hiçbir kadını kıskanmamıştı ve bu duygunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyordu. Rosemary'nin daha önce de başkalarıyla sevişmiş olduğunu, bu sözleri duyunca ilk kez somut bir şekilde düşünmüş, bu yatakta yaptıklarını başka erkeklerle de yaptığını fark etmiş ve kıskanmıştı. Kıskançlık sevgi ve yakınlıkla da birleşince Hüseyin Bey, Rosemary'den hiç ayrılmamak, hep onunla kalmak istedi. Bir ara babasına mektup yazıp para isteyebileceğini, Rosemary ile sakin bir köşeye çekilip dünya dertlerinden uzak yaşayabileceklerini bile aklından geçirdi. Ve yaşamında ilk, belki de son kez sevişmenin dışında bir kadına sevgiyle ve şefkatle sarıldı. Kendine doğru çekti. Birbirlerine sarıldılar. Rosemary de Hüseyin Bey'i kucakladı. Başını Hüseyin Bey'in boynuna gömdü. Hüseyin Bey boynundan aşağı sıcak bir şeyin aktığını duydu. Rosemary ağlıyordu. Nasıl olduğunu anlayamadan o gece büyük bir yakınlık doğmuştu. Hiçbir şey sormadan usul usul Rosemary'nin saçlarını okşadı. Uzun bir süre öylece birbirlerine sarılıp yattılar. Hüseyin Bey bir kadına değil de sevgiliye sarılmanın, şehvete hiç benzemeyen ama şehvetten bile daha güçlü tadını çıkardı. Şehvetten daha güzel bir şey de olabileceğini anladı o gece. Bunun çok zor bulunabileceğini de sezdi. Rosemary'nin saçlarını kokladı, uçuk bir leylak kokusu duydu. Sevginin sarhoşluğuyla kendilerinden geçmiş bir halde uzun süre öyle kaldıktan sonra yeniden küçük kıpırtılarla birbirlerine dokunmaya başladılar ve yeniden ama bu kez sevgiyle de çoğalmış bir şehvet ve azgınlıkla seviştiler. Dışarısının aydınlığı perdeleri zorlamaya başlamış, gün öğleye yaklaşmıştı. Yorgun bir halde yan yana yattıklarında ikisi de kıpırdamadılar, öylece yattılar. Rosemary bir sigara yaktı, sonra Hüseyin Bey'e verdi, bir tane de kendisi için yaktı. Böyle bir şey bekliyor muydun? Hüseyin Bey Rosemary'ye bakmadan cevap verdi. Hayır. Ben de beklemiyordum. İnsan bazen aradığını hiç aklına gelmeyen bir yerde buluyor. Hüseyin Bey Rosemary'nin yüzüne baktı, Bir şey söylemedi. Garip bir ağlama isteği vardı içinde. Rosemary gülümsemeye çalıştı. Seni çok özleyeceğim, biliyor musun? Hüsrev Bey gözlerini kapattı. Ben de. Senden bir çocuğum olsun isterdim. Hüsrev Bey cevap vermedi. Rosemary Hüsrev Bey'in göğsüne dokundu. Belki bir gün Londra'ya gelirsin. Belki. Rosemary yataktan kalktı, yatağın ayak ucunda bütün çıplaklığıyla durdu. Hüsrev Bey uzun uzun kadının vücuduna baktı. Rosemary hafifçe gülümseyip arkasına döndü, odadan çıktı. Hüsrev Bey yatakta kımıldamadı. Odada yalnız kalınca birden mahzunlaştı. Bir daha Rosemary hiç geri dönmeyecekmiş gibi geldi ona. Oda boş ve iç kapayıcı gözüküyordu. Rosemary biraz sonra ıslak saçlarını havluyla kurulayarak içeri girince Hüsrev Bey seviniverdi. Bir daha gelmeyeceğine neredeyse inanmıştı. Rosemary hiç acele etmeden giyinmeye başladı. Vakit çok geç olmuş, arkadaşlar beni merak ederler. Hüsrev Bey aynı sözleri tekrarladı. Evet, merak ederler. Rosemary giyindikten sonra aynanın karşısında durup saçlarını taramaya koyuldu. Perdelerin kenarından sızan bir tutam ışık saçlarına düşmüştü. Rosemary kıpırdadıkça ışık da kıpırdıyor, saçların üzerinde pırıltılarla geziniyordu. Hüsrev Bey yattığı yerden acıyla seyrediyordu kadını. Buradan, bu evden, kendisinden ayrılmaya hazırlanması içini burkuyordu. Ansızın gelen bu aşk şiddetli bir acıyla hissettiriyordu kendini. Kadının gitmesine engel olmak, gerekirse yalvarmak istiyordu. İlk kez bir başka insana böylesine bağlanmıştı. Rosemary'den ayrılmak istemiyordu. Burada, bu odada ya da başka bir yerde, başka bir evde ama daima Rosemary ile birlikte olmak istiyordu. Rosemary gidince her şey de onunla birlikte gidecekti. Geriye büyük bir boşluk kalacaktı. O boşluğu taşımaya gücü yetmeyecekti. Rosemary'nin bir şeyler söylemesini bekliyordu. Onun da aynı üzüntüyü paylaştığını söylemesini, yeniden biraz önce yatakta olduğu gibi ağlamasını istiyordu. Rosemary saçlarını tarayıp usta hareketlerle ensesinde topuz yaptı. Ellerinin hareketi Hüsrev Bey'i üzüyordu. O hareketler kendisine yabancıydı. Rosemary'nin saçlarını tarayıp topuz yapmasını daha önce hiç görmemişti. Kadın da kendisinin tanımadığı en küçük bir harekete, söze, duyguya katlanamıyordu. Saçlarını tarayış biçimine bile dayanamıyordu. Saçlarını taraması sanki yatakta aralarında kurulan yakınlığı, sevgiyi, aşkı bozuyordu. Her tarak darbesi, topuzun içine özenle yerleştirilen her bukle Rosemary'yi biraz daha uzaklaştırıp yabancılaştırıyordu. Kadın saçlarını taradıkça Hüsrev Bey dağınık bir yatakta yatan çıplak ve güçsüz bir adam haline geliyordu. Kadının ellerinin her kımıltısında biraz daha fazla fark ediyordu terk edildiğini. Üstelik yaşamında ilk kez çaresiz kalmanın insanın içinde yarattığı aşağılanmışlık duygusunu hissediyordu. Rosemary'ye kendisiyle birlikte kalıp yeni bir yaşam kurması için yalvarmaya hazırdı ama yalvarmanın hiçbir işe yaramayacağını da görüyordu. İnsanlarla birlikte yaşamanın, yeni bir yaşam kurmanın zorluğunu, bunun ne kadar acı vereceğini anlıyordu. Bu duygulardan ve isteklerden hep kaçmıştı. Şimdi ise birdenbire hiç beklenmedik bir yerde yakalanmıştı. Adının aşk olduğunu bile o sırada tam anlayamadığı bu yeni duygu, çaresizlikle birleştiği en iyi bildiği o tanıdık duyguya öfkeye dönüşüyordu. Ölmenin ve öldürmenin kolaylığı, açıklığı, basitliği yoktu yaşamda. Karmaşık bir işti yaşamak. Üstelik yenilmek, esir düşmek, aşağılanmak, çaresiz kalmak gibi tuzaklar vardı. Bir kadını sevebiliyordun ve kadın senin sevgine aldırmadan saçlarını tarayıp gitmeye hazırlanabiliyordu. Gidip başka erkeklerle sevişecekti. Onlardan çocuk yapmak isteyecek, onlarla yatakta sigara içecek, onların vücudunu beğenecekti. Bir dakika önce seni sevdiğini söyleyecek, bir dakika sonra sen yokmuşsun gibi davranabilecekti ve sen hiçbir şey yapamayacaktın. Yaşayan birine bağlanmak, hayat boyu sürecek bir acıya ve çaresizliğe bağlanmaktı. Bu çok açıktı. Rosemary'nin bir an saçlarını taramayı bırakıp Hüsrev Bey'e bakması, bakışlarında bir hüzün gölgesi sezilmesi bütün yaşamı değiştirebilirdi. Ama Rosemary bakmadı. İnsafsızca saçlarını taramayı sürdürdü. Hüsrev Bey yattığı yerden çırılçıplak seyretti onu. 70 küsur yıl sonra bir gece yarısı sessiz bir konağın yarı karanlık salonunda Hüsrev Bey hayatını tek cümleyle özetleyecekti torununa. bir insanı öldürmek, onu sevmekten çok daha kolaydır. 12. ayrımın sonu, sayfa 129. Devamı 13. ayrımda.